Ayrım 56, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 640. Kafile bir sonraki kuru mevsimde Lozi ülkesine döndüğünde Fallay'la Zete'nin karınları burunlarındaydı. Pırıl pırıl kara karınları peştemallarının üzerine taşıyordu. Göğüsleri de olgun birer kavun gibi irileşmişti. İki genç kadın da birkaç gün arayla doğum yaptılar. Sera da ebeliklerini yaparak iki erkek bebeğin doğumlarına yardımcı oldu. Tom bebeklere baktıktan sonra ''Aman tanrım'' diye soludu. ''Senden olduklarından hiç şüphe yok Aboli. Babaları kadar çirkin olmak için yumurcakların sadece dövmeleri eksik.'' Aboli bambaşka bir adam olmuştu. Salyaları akan tombul bebeklerini dizlerinin üstüne oturttuğu zaman görkemli duruşundan eser kalmıyordu. Bin düşmanın yüreğini korkuyla dolduran yara iziyle dolu surat, şefkat dolu ve adeta güzelleşmiş görünüyordu. Tom'la Sarah'ya bunun adı Zama dedi. Çünkü o güçlü bir savaşçı olacak. Bununki de Tula. O da bir şair ve bilge olacak. O gece Sarah kulübelerinin karanlığında yanağını Tom'un yanağına dayayarak ''Ben de bir oğul istiyorum'' diyerek kocasının kulağına fısıldadı. ''Ne olur Tom, ne olur bana kollarımı dolduracak ve sevecek bir bebek ver.'' Delikanlı ''Deneyeceğim'' diye söz verdi. ''Bütün kalbimle deneyeceğim.'' Ama bir kısmı Fort Providence'de veya Lozi ülkesinin el değmemiş topraklarında dolaşarak, bir kısmı da Ümit Burnu'nda geçen yıllar akıp gidiyor, Sera'nın ince yapısı ve dümdüz karnında bir değişiklik olmuyor, hiçbir şey rahmini veya biçimli göğüslerini şişiremiyordu. Zama ile Tula kısa zamanda gelişerek gürbüz oğlanlar oldular. Babalarına çekmişlerdi. Yaşlarına göre uzun boylu olan çocuklar kendi yaş gruplarındaki öbür oğlanların doğal liderleri olmuşlardı. Günlerini ormanda ve nehir boyundaki ovalarda geçirerek aşiretin ortak sığır sürüleriyle ilgileniyor, o kıyay ve mızrak kullanmayı öğreniyor, ormanların yabani yaratıklarının davranışları konusunda bilinçleniyorlardı. Akşamları ateşin başında Aboli'nin ayaklarının dibinde oturuyor, deniz ve uzak yerlerdeki serüvenlerle ilgili olarak babalarının anlattığı öyküleri gözlerini iri iri açarak dinliyorlardı. Zama, bizi de beraberinde götür baba diye yalvardı. Aboli'nin de öngördüğü gibi kardeşlerin içinde daha uzun boylu ve daha güçlü olan oydu. Tula da, lütfen saygıdeğer baba diye sesini duyurdu. Bizi de yanında götür ve o harikaları göster. Aboli onlara şu sözü verdi. Sünnet edilip erkekliğe girişinize kadar annelerinizin yanında kalıp buradaki görevlerinizi yerine getirmelisiniz. Ancak bundan sonra Lord Klebe ile ben sizi yanımızda Lozi ülkesinin ötesindeki dünyaya götüreceğiz. Fil avı Lozi ülkesinde verimli oldu. Van Houten'de ilkinin 3 günlük yürüyüşüyle ulaşılacak kadar kuzeyinde yeni bir alüvyal altın madeni keşfetti. Böylece Fort Providence'e sürekli olarak bir altın tozu sızıntısı oldu. Aşiret de Tom da zenginleşti. Centaurus da büyük yağmur mevsiminde ağzına kadar dolu olarak kapın yolunu tuttu. İyi üne sahip olan bir Amsterdam bankasının rıhtımların yukarısındaki Herengracht'ta bir ofisi vardı. Tom'un o bankada 2000 sterlinlik bir hesabı birikmişti. Mevsim sonunda bu miktar katlandı. Tom en sonunda zengin bir adam olmuştu. Bu arada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tekrar kuzeye yelken açma zamanı gelince, Ned Tyler başka bir yolculuğu göze alamayacak kadar yaşlandığını ileri sürdü. Saçları artık yeni toplanmış pamuk kadar beyazlaşmış, sırtı kamburlaşmış, bir zamanlar parlak olan gözleri perde inmiş gibi donuklaşmıştı. ''Bırak da Konstantia Vadisi'ndeki küçük çiftliğimde kalayım.'' diye yalvardı. ''Bundan böyle tavuklarım ve sebzelerimle meşgul olmak istiyorum.'' Doktor Reynolds, ben de Ned'le kalacağım diye kararını bildirdi. Bütün bir hayata bol bol yetecek kadar macera yaşadım. Tom, cerrahın kaba çizgili kırmızı yüzüne dikkatle bakınca, onun da Ned'le birlikte ne kadar yaşlandığının farkına vardı. Doktor Reynolds, senin serserilerin yaralarını sarıp dikmekten artık usandım. Birkaç asma dikmek istiyorum. Ölmeden önce belki iyi bir şarap yapmayı başarırım dedi. Tom itiraz edecek oldu. ''İyi ama bize kim bakacak? Vahşi diyarlarda sıtmadan ölmemizi mi istiyorsun?'' Yaşlı doktor, ''Aranızda mükemmel bir cerrah var.'' diye karşılık verdi. ''Bayan Sera'ya bir kırığı yerine oturtma veya bir ilaç hazırlama konusunda bütün bildiklerimi öğrettim. Sizi onun yetenekli ellerine teslim ediyorum. İnanın o sizi daha çok memnun edecektir. Bir kere benden daha güzel, kalbi de daha yufka.'' Bir sonraki av mevsiminde Lunga Nehri'nin ağzından içeri girdiklerinde Alf Wilson Centaurus'un en kıdemli subayı olarak geminin dümenindeydi. Fort Providence'a yapılan bu dönüşler gemideki her erkek ve kadın için bir heyecan ve sabırsızlık nedeniydi. Fundi'nin yağmurlar sırasında koloniye nasıl baktığını, Lozi ülkesinin tepelerinde fillerin hala bol olup olmadığını ve kadınların yokluklarında ne kadar altın tozu topladıklarını öğrenmeye sabırsızlanıyorlardı. Aboli de karıları ve çocuklarıyla buluşmayı ne çok istediğini belli etmemeye çalışıyordu. Aradan geçen süre içinde Falla ile Zete ailelerini daha da kalabalıklaştırmışlardı. Aboli'nin şimdi iki küçük kızı ve yeni iki oğlu vardı. Fundi her zamanki gibi onları kalenin altındaki iskelede karşıladı. Kalede işler yolundaydı. Yağmur fazla bir onarım gerektirecek hasara yol açmamıştı. Sarah hapsikordunun üstündeki örtüyü çekip birkaç tuşa bastı ve çalgının akordunun bozulmamış olduğunu görünce hoşnutlukla gülümsedi. Bundan sonra Spanish Ladies'in bir bölümünü çaldı. Aboli Fundi'den aşiretiyle ailesi hakkında haber istemişti. Ama o mevsim yağmurlar çok şiddetli olduğu ve nehirde yolculuğa olanak vermediği için hiçbir haber yoktu. Mongola'nın köyünden hiçbir tekne kaleye ulaşmamıştı. Centaurus'un yükü karaya çıkarılıp kaledeki onarımlar ve Lozi ülkesine yapılacak yolculuğun hazırlıkları tamamlanıncaya kadar Aboli kaygılandı durdu. En sonunda Fort Providence'den ayrılırken iri yarı zenci öndeki uzun kayığın dümenindeydi. Lozi'lerin sınır köylerinin hepsini terk edilmiş bulmaları yolunda gitmeyen bir şeylerin varlığının ilk işareti oldu. Kulübe gruplarının etrafını araştırınca hiçbir canlıya rastlayamadıkları gibi köy halkına ne olduğu konusunda da hiçbir ipucu elde edemediler. Neyle karşılaşacaklarından korkarak Bongola'nın köyüne doğru yola çıktılar. Ellerinden geldiği kadar hızlı kürek çekiyorlardı. Tekneleri sığlıklarda sürükleyip iki taraftaki kıyıları görecek ve kayaların etrafını dönecek kadar ışık olduğu sürece yola devam ettiler. Öğleden sonranın ilk saatlerinde oraya vardılar. Tepelere derin bir sessizlik hakimdi. Ne davullarla borular çalınıyor ne de kimse onları karşılamaya geliyordu. Köyün girişindeki bahçeleri yabani otların istila etmiş olduğunu hemen gördüler. Derken kıyıdaki ilk kulübenin yanından geçtiler. Hasır dam yakılmıştı, duvarlar çıplak kalmış, çamur sıvalar yağmurlarla akıp yok olmuştu. Teknelerdekilerin ağzını bıçak açmıyordu. Tüm gücüyle uzun küreye asılmış olan Aboli'nin yüzü ise tam bir umutsuzluk maskesine dönüşmüştü. Geçtikleri yerlerde köyün enkazına, yakılmış kulübelere, ihmale uğramış bahçelere ve boş sığır ağıllarına bakıyorlardı. Ağaçların üst dallarına kambur sırtları ve çengel gagalarıyla sıra sıra akbabalar tünemişti. Havaya ölümün kokusu egemendi. İskelenin yanındaki kumsalda bir tek tekne yatıyordu ama onun da dibinde delik açılmıştı. Köylülerin yakaladıkları balıkları kuruttukları raflar çökmüş, ağlar düzensiz yığınlar halinde terk edilmişti. Su bel hizasına gelince Aboli tekneden atlayıp kıyıya yürüdü. Sonra otların bürüdüğü patikadan Falla ile Zete'nin kulübelerine koştu. Tom da dostunu izledi ama dikenli bir çitle çevrili küçük kulübe grubunun hizasına gelinceye kadar Aboli'ye yetişemedi. Yaşlı zenci açık kapının başında duruyor ve karılarıyla çocuklarının yakılmış kulübelerine bakıyordu. Genç adam onun yanında dururken ikisi de konuşmadı. Ardından Aboli ileriye doğru birkaç adım atarak yere eğildi. Mavi küllerin içinden minik bir insan kafatası çekip çıkararak onu iki avucunun arasında kutsal bir kadehmiş gibi tuttu. Kafatası yediği ağır bir darbeyle ezilmişti. Boş göz oyuklarına bakarken Aboli'nin gözlerinden yaralı yüzüne yaşlar süzülüyordu. Ama Tom'a bakıp konuşurken sesi sertleşmişti. Kıyıya kadarki yürüyüşe dayanamayacak kadar genç oldukları için esirciler bebekleri daima öldürürler. Bebekler onları taşımak zorunda kalacak annelerin kuvvetini keser. Minik kafatasının tepesindeki derin çöküntüye dokundu. Minik kızımı ayak bileklerinden tutup başını kulübenin kapı kasasına nasıl çarptıklarını görebiliyor musun? Bu benim güzel bebeğim Kassaydı. Adamcağız böyle diyerek kafatasını dudaklarına götürdü ve korkunç yarayı öptü. Tom dostunun üzüntüsünü seyretmeye dayanamadı. Başını çevirince birinin damsız kulübenin duvarına bir kömür parçası kullanarak Arap harfleriyle "Allah büyüktür, Allah'tan başka Allah yoktur" diye yazdığını okudu. Bu korkunç katliamı gerçekleştirenlerin kimliği böylece açığa çıkmış oluyordu. Genç adam kendini biraz toparlayınca dehşet dolu bir sesle "Bu iş ne zaman olmuş?" diye sordu. "Belki bir ay önce." Aboli ayağa kalktı. Bundan biraz daha uzun zaman önce de olabilir. Tom, esir kafileleri herhalde ağır hareket ediyorlardır dedi. Zincirlenmiş kadınlar ve çocukları fazla koşturamazlar. Aboli bunu doğruladı. Evet, çok ağır ilerlerler. Kıyıya kadarki yol da uzun ve zorludur. Onlara yetişebiliriz. Tom'un sesi kararlıydı. Ama hemen harekete geçmeli ve durup dinlenmeden yürümeliyiz. Aboli, evet onlara yetişeceğiz dedi. Yalnız önce ölülerimi gömmeliyim. Sen yürüyüş için gerekli hazırlıkları yap Klebe. Ben öğleye kadar yürüyüşe hazır olurum. Aboli yıkıntılar ve otların arasında minik iki iskelet daha buldu. Kemikler dağılmış ve leş yiyiciler tarafından kemirilmişti. Ama yaşlı zenci onları küçük kemiklerin üstünde kalmış olan kendi armağanı boncuk bileziklerden tanıdı. Bunlar daha 2 yaşını doldurmamış olan 2 küçük oğluna aitti. Aboli çocuklarından kalanları toparlayıp deri bir pelerinin içine sardı. Mezarlarını ana rahmine düştükleri kulübenin zemininde kazdı ve hepsini birlikte gömdü. Sonra kendi belleğindeki bir toplar damarı keserek kanını mezarın üstüne damlattı ve çocuklarının ruhunu kabul etmeleri için atalarına dua etti. İskeleye inince Tom'un yürüyüş düzenini hemen hemen tamamladığını gördü. Adamların hepsi yıllar boyu fil sürülerini avlama deneyimleri sayesinde görevlerini biliyorlardı. 5'er kişilik 3 kafile oluşturdular. Bunların başında Tom, Alf Wilson ve Luke Jarvis yer alıyordu. Teknelere bekçilik yapmaları için geride 3 denizci kalacaktı. Sefere katılan adamların her biri silahlarını, barutuyla saçmalarını, su torbasını, yorganını ve kendilerine 1 hafta yetecek kadar olan yiyeceklerini taşıyordu. Bu 30 kiloluk bir yük demekti ve tüketilmesinden sonra ihtiyaçlarını doğadan elde etmek zorundaydılar. Tom mavi kılıcını içinde tuttuğu yelken bezinden çıkarırken Sarah'ya ''Burada teknelerle kalmak zorundasın.'' dedi. Genç adam yürüyüşünü engelleyeceği için uzun silahı fil avında kullanmıyordu ama şimdi ona ihtiyacı olacaktı. Kını beline geçirirken dövüş ve tehlike olacak diye açıkladı. Genç kadın işte o yüzden seninle gelmem gerek. Birçok yaralı olacaktır. Onlara bakacak hiç kimse olmayacak. Burada kalamam diye karşılık verdi. Tom karısının yüzü ve bakışlarındaki soğuk ifadeden kararlılığını okudu. Sarah zaten ilaç kutusuyla battaniyesini hazırlamıştı bile. Tom onunla tartışmanın bir yararı olmayacağını kendi deneyimlerinden biliyordu. Hep yakınımda ol. Bir tehlikeyle karşılaşırsak dediğimi yap ve bir kez olsun benimle tartışma. Aboli ile Fundi'nin rehberliğinde köyün yıkıntılarının arasından geçtiler. Yolları üstünde birçok iskelet gördüler. Bunlar esircilerin kıyıya kadarki yürüyüşe dayanamayacaklarına karar verdikleri yaşlı erkeklerle kadınlardan ve küçük çocuklardan geriye kalanlardı. Bu ölüm ve perişanlık ortamını geride bırakıp kuzeye, tepelere doğru götürülen Lozi tutsaklarının yerleri sürüyen izlerini takip etmek daha kolaydı. Aboli ile Fundi öldürücü bir tempo tutturmuşlardı. Fundi büyük fil yayını bir omzunun üstünde taşıyordu. Zehirli oklarla dolu bir okluk ise öbür omzunun üstündeydi. O da katliam ve yağmada ailesini kaybetmişti. Tom'un hesabına göre o ilk yürüyüşte 10 mil kat etmişlerdi. Mehtapsız gece ayaklarının altındaki yeri görmelerini engelleyecek kadar karanlık olunca Tom mola vermelerini emretti. Genç adam yanında Sarah ile rahatsız bir uyku uyudu. Vakit gece yarısını geçtiği sırada yukarılarındaki tepenin doruğundan tüyler ürpertici bir ses yankılandı. Lozilerin diliyle onlara seslenen bir insan sesiydi bu. ''Nasıl insanlarsınız sizler?'' Tom bağırarak karşılık verdi. ''Ben dostunuz Klebe'yim. Ben de Falla ile Zete'nin kocası Aboli'yim.'' Aboli daha çok odun atarak ateşi canlandırdı. ''Ben fil avcısı Fundi'yim. Yanımıza inin Lozi insanları.'' Karanlık ağaçların arasından yürüyen gölgeler ateşin aydınlığına çıktılar. Baskından kurtulanlar 100 kişiden azdı ve birçoğu kadındı. Ama aralarında hala silahlarını, mızraklarını ve zehirli oklarla dolu okluklarla ağır fil yaylarını taşıyan 50'yi aşkın savaşçı da vardı. Kalabalık bir kitle halinde ateşin etrafına çömeldiler. Yaşlıları birer birer söz alarak köyü gafil avlayan baskını, bunu izleyen katliamı ve halkın esir edilişini anlattılar. Bazılarımız ormana kaçabildik, kimileri de avdaydılar ya da kök ve yabani bal toplamaya gitmişlerdi. Böylece kurtulabildik diye açıkladılar. Aboli, aileme ne oldu diye sordu. Falla ile Zete'yi ve oğulların Zama ile Tula'yı götürdüler. Esircilerin kervanını uzaktan gözlediğimizde onları zincirli olarak gördük. O akşamın kalan kısmında da karşılıklı oturarak ölenlerin ve tutsak edilenlerin dökümünü yaptılar. Güneş doğarken takibe devam etmenin zamanı gelmişti. Tom yaşlı adamlarla kadınların harap köye dönerek ölüleri gömmelerini ve bu felaketi izlemesi kaçınılmaz kıtlığın önüne almak için bir şeyler ekmelerini emretti. Adamlarımdan bazıları orada dedi. Ekinlerimiz olgunlaşana kadar sizi beslemek için avlanacaklar. Yerler itaat edip gittiler. Tom da kalan Lozi savaşçılarını toparladı. Çoğunu adlarıyla tanıyordu. Bazılarıyla ava da çıkmıştı. Onlara kervanın izinden gidiyoruz dedi. Tutsak edilenleri kurtarmak için savaşacağız. Bize katılır mısınız? Yerler onları biz de izlemek istedik. Ama Arapların ateşli sopaları olduğu için korktuk dediler. Ama o ateşli sopalardan sizde de olduğu için sizinle geleceğiz. Fundi aralarındaki en korkusuz ve yetenekli avcıları seçerek onları ileriye keşfe, esircilerin kurmuş olabilecekleri herhangi bir pusuyu ya da tuzağı keşfetmeye yolladı. Tekrar yola koyulduklarında Lozilerin kalan kısmını yanında tuttu ve kuzeye giden esircilerin o iyi bilinen yolunu izlemeye başladılar. Günün ışımaya başladığı dakikalardan karanlık basıncaya kadar yılmadan yürüyorlardı. Esir kervanının izleri Fundi ile Abori'nin bile doğru olarak okuyamayacağı kadar eski ve aşınmış olsa bile bir günün içinde kat ettikleri mesafeyi zincirli esir kafilelerinin ancak 6 günde aşabildiklerini biliyorlardı. Gündüz saatlerinde bir gecelik kampların derme çatma barınaklarının ve sönük kamp ateşlerinin yanından geçmişlerdi. Ertesi sabah yine gün ışırken yola çıktılar ve daha öğle olmadan esirlerin arasındaki ilk kayıpların kalıntılarına rastladılar. Patikanın kenarında birkaç parça kemik kırığıyla kanlı peştemal parçası, Arapların cesetlerin bağlı oldukları zincirleri çözmüş olduklarını, leş yiyenlerin de cesetleri yediklerini gösteriyordu. Fundi bunlar zayıf olanlardır dedi. Yorgunluktan ve üzüntüden ölmüşlerdir. Kervana yetişene kadar daha pek çoklarını bulacağız. İzler her geçen gün daha netleşiyor ve okunmaları kolaylaşıyordu. Yol daima kervanın gecelediği eski kampların ve yolculuğun zorluklarına dayanamamış olanların kalıntılarıyla işaretliydi. Yola çıkışlarının 10. gününde bir yol kavşağına geldiler. Güneydeki Lozi ülkesinden gelen esir kafilesi, burada batıdaki büyük tatlı su göllerinden gelen daha kalabalık başka bir kafileyle birleşmişti. Fundi iki kervanın buluşmalarının ilk gecesinde kaldıkları terk edilmiş kamp yerini inceledi. Kafilede şimdi 2000'e aşkın esir var. Yatıp uyudukları yerleri saydım. Aboli Tom'a esirlerin gece yattıkları yerlerdeki otları nasıl ezmiş olduklarını gösterdi. Çoğu ağır yükler taşıyorlar. Bunun bir kısmı yiyecek stoklarından, tahıldan ve kurutulmuş av etinden oluşuyor. Tom nereden biliyorsun bunu diye sordu. Topukların tozda bıraktığı derin izler yük taşıdıklarını gösteriyor. Boş yiyecek sepetlerinden bazılarını kamp ateşlerinin yanında terk etmişler. İçlerinde birkaç tahıl tanesi ve et parçacıkları kalmış. Aboli ekledi. Ama aynı zamanda Araplar tarafından birçok fil dişini taşımak zorunda bırakılmışlar. Fil dişi mi? Tom ilgilenmişti. Fil dişini nerede bulmuş olabilirler? Araplar bunları bastıkları köylerden yağmalamışlardır. Ummanlılar aynı zamanda senin gibi avcıdırlar. Fundi de konuşmaya katılmıştı. Fil dişini nasıl anlayabiliyorsunuz? Aboli Tom'un kamp yerinin uzak ucuna götürdü ve topraktaki bazı izleri gösterdi. Gece dinlenmek için mola verince fil dişlerini burada istiflemişler. Toprağın üstündeki kıvrık izler Tom'un dahi okuyabileceği kadar netti. Kervanda yaklaşık 160 Arap muhafız ve tacir var. Aboli onu muhafızların geceyi geçirdikleri hasır damlı barınağa götürdü ve üstünde uyudukları kesik otlardan yapılma şitleri gösterdi. Adam başına bir tane, ayak izlerini de saydım. Tom meraklanmıştı. Bir Arap'ın ayak izlerini bir esirinkinden nasıl ayırt edebiliyorsun? Araplar sandalet giyerler. Birçoklarının tasmalı köpekleri var. İşte pati izlerini sen de görebiliyorsun. Köpekleri esirleri korkutmak ve kaçanları yakalamak için kullanıyorlar. Tom lafı uzatmadı. Burada bir saat harcadık. Başa çıkmamız gereken düşmanın kaç kişi olduğunu artık biliyoruz. Arkalarından gidelim. Bu ağır yüklü erkek ve kadın topluluğu eskisinden de ağır ilerliyordu. Fil sürülerini avlayarak deneyim kazanmış çok daha küçük izleyici sürüsü ise aralarındaki mesafeyi hızla kapatmaktaydı. Bongola'nın köyünden hareketlerinin 17. günü sabahında gözcülerin ikisi izleyici kafilesinin başına koştular. Tom uzun bacaklarıyla kendisinden geri kalmayan Sera ile yan yana yürüyordu. Gözcüler daha kafilenin başına ulaşmadan ileride kamp ateşlerinin dumanını gördük diye bağırdılar. Tom Sera'ya sen Luke ve Alf'la kal diye emrettikten sonra Abori'ye işaret etti. İkisi avın son evresinde fil sürülerine yaklaşmak için uyguladıkları hızlı yürüyüşü uyguladılar. Lozi gözcüleri onları küçük bir granit tepenin doruğuna götürdüler. Buradan bakılınca ilerideki toprakların kilometrelerce ötesi gayet net olarak görülebiliyordu. Sadece birkaç mil ötede yemek pişirmek için yakılan yüzlerce küçük ateşin dumanı bulutsuz mavi göğü kirletmekteydi. Tom artık elimizdeler diye sevindi. Adamlarıyla birlikte aynı hızlı yürüyüşle tepeyi indiler. Bir saatin içinde terk edilmiş kampa ulaştıklarında ateşler hala tütmekteydi. Binlerce çıplak ayağın açtığı geniş patika ağaçların arasında dolanıyordu. Onlar da aynı patikada koşmaya başladılar. İzleyiciler uzaktaki bir sesi duyarak bilinçsizce durdular. Bu belki bin ses tarafından söylenen yaslı bir ağıttı. Esirler insanın gözünü yaşartan bir sesle kaybedilen bir ülkenin belki bir daha hiç görmeyecekleri evlerinin ve sevdiklerinin matemini tutuyorlardı. Tom ilerideki toprakları gözden geçirdi. Sağa doğru bir çevirme hareketine girişeceğiz dedi. Kafilenin önüne geçmeliyiz ki yanımızdan geçerken onların tam sayılarını ve düzenlerini görebilelim. Ağaçların kıyısından açığa çıktıklarında önlerinde ufka kadar uzanan açık bir ova belirdi. Uçuk sarı renkteki otlar güneş ışığında seraplar oluşturuyorlardı. Bu uçsuz bucaksız düzlükte en ufacık bir tümsek birer adayı andırıyor, arada sırada yassı tepeli bir akasya ağacı göze çarpıyordu. Bu ovada çok sayıda av hayvanı sürüleri, zebralar, öküz başlı Güney Afrika antilopları ve ceylanlar dikkati çekiyordu. Zürafalar akasyaların en üstteki yapraklarıyla beslenebilmek için görkemli boyunlarını uzatırlarken soluk renkli otların önünde iri cüsseli ve boynuzlu bir gergedan duruyordu. Sol yanlarının 2 veya 3 mil uzağında hafif bir toz bulutu esir kervanının konumunu gösteriyordu. Tom'la Aboli bundan sonraki girişimlerine hemen karar verdiler. Koni biçimindeki granit tepelerden biri uzaktaki kafilenin yolu üstünde sayılırdı. Doruğu ideal bir gözlem noktasıydı ama çok çabuk hareket etmek zorundaydılar. Lozi gözcülerini ağaçların arasındaki gizlenme yerlerinde bıraktılar ve ovada var güçleriyle koşmaya başladılar. Yaklaşan kervanın karşıt yönündeki küçük tepenin eteklerine vardıklarında tükenmişlerdi. Kendilerini yere atarak soluk almaya çalıştılar. Oturacak duruma gelince su torbalarındaki sudan birkaç yudum içtiler. Sonra ayağa kalkarak kayalık yamacı tırmanmaya başladılar. Doruğun hemen altında kendilerini bir kez daha yere atarak tepenin öbür yanına dikkatlice bir göz attılar. Esir kervanının başı otlağın 1 mil kadar ilerisindeydi ve tepelerin eteğinin çok yakınından geçecekti. Binlerce minik silüet ormanın kıyısına kadar neredeyse 3 millik bir dizi oluşturuyordu. Arap aygırına binmiş görkemli bir adam kafilenin başında yol alıyordu. Üstünde uzun bir yeşil entari vardı. Başı ve yüzü aynı renkte uçuşan bir kefiye ile örtülüydü. Yalnız gözleri açıkta kalmıştı. Anadan doğma çıplak 2 zenci köle kadın atın yanında yürüyor, binicinin tepesine kocaman bir püsküllü güneş siperliği tutuyorlardı. Öbür Araplar kafilenin yanlarında yürüyorlardı. Tom dürbünüyle bakarak 154 tanesini saydı. 136'sı piyade askerlerdi, kalanlarsa atlıydı. Hepsi entarili ve ağır silahlıydı. Biniciler kafile boyunca bir ileri bir geri gidiyor, esirleri yürümeye zorluyorlardı. Esirler sayılamayacak kadar çoktu. Ama Tom Aboli'nin ilk tahmini olan 2000'in gerçeğe yakın bir rakam olduğunu anladı. Erkek veya kadın olsun çoğu çıplaktı. Birkaçı bellerine deri parçaları veya lime lime kumaşlar sarmıştı. Hepsi bağlıydı. Çocuklar boyunlarına geçirilmiş örülü ağaç kabuğundan ve ham deriden iplerle 5'li veya 6'lı gruplar halinde birbirlerine tutturulmuşlardı. Esirciler zincir stoklarını onlara harcamamışlardı. Bütün esirlerin başları ve vücutları toz yüzünden gri bir renk almıştı. Akan terleri bu gri örtünün üstünde yollar çizerek onlara doğaüstü bir görünüm vermişti. Hepsi bir şeyler taşıyorlardı. Çocuklar bile su kabaklarını veya tahıl sepetlerini başlarının üstünde dengelemişlerdi. Kadınlar efendilerinin tomar şeklinde bağlanmış yataklarıyla özel eşyalarını, sepetleri veya su torbalarını yüklenmişlerdi. Erkekler fil dişlerini taşıyorlardı. Tom dürbünüyle bakınca belki de 100 fil dişi yüklenmiş olduklarını gördü. Bu dişlerden bazıları o kadar büyüktü ki bir tanesini bile ancak 4 erkek taşıyabiliyordu. Kafile üstünde yattıkları tepeye giderek yaklaştığından daha çok ayrıntıyı fark edebiliyorlar ve yaslı ezgilerini duyabiliyorlardı. Kafilenin başına yakın kadınlardan biri sepetin başının üstünden yere düşürdü ve ona zincirli başka 3 kadını da beraberinde sürükleyerek yere çöktü. Etrafındakiler onu tekrar ayağa kaldırmaya çalıştılarsa da kızcağız ayakta duramayacak kadar bitkindi. Karışıklık esircilerden dördünün koşarak yanlarına gelmesine neden oldu. Yere düşen kızın etrafında toplandılar. Tom onu ayağa kaldırmaya çalışırken öfkeyle bağırdıklarını duyabiliyordu. Derken içlerinden biri kırbacını yükseğe kaldırdı, kızın önce bacaklarının arkasına nişan aldı. Bunun yararı olmayınca sırtına ve kaba etlerine kesici darbeler yağdırmaya koyuldu. Kırbacın çıplak tene çarpışının çıkardığı ses ısınmış havada rahatlıkla kulağa geliyordu. Muhafızlar sonunda mallarından birini kaybetmiş olduklarını kabullenmek zorunda kaldılar. Bir tanesi yere diz çöküp kızın bileklerindeki prangayı söktü. Sonra onu ayak bileklerinden tutup patikanın dışına sürükledi. Arkadaşları duraklamış olan kafileyi tekrar yürümeye zorlarken kızın çıplak ve tozlu vücudunu olduğu yerde bıraktılar. Kafile şimdi tepeye o kadar yakın geçiyordu ki esirlerin yüzlerini dürbünsüz de görebiliyorlardı. Aboli birden irkilerek Tom'un kolunu yakaladı. Kafilenin ortasını işaret ediyordu. Delikanlı onu heyecanlandıran şeyin ne olduğunu çok geçmeden anladı. Bu bir çocuk kafilesiydi. Erkek ve kız çocukları bellerine geçirilmiş bir iple birbirlerine bağlanmışlardı. Her bir çocuk başının üstüne dengelenmiş bir bohça ya da sepet taşıyordu. Her yükün büyüklüğüyle ağırlığı onu taşıyanın yaşı ve gücüyle orantılıydı. Kafilenin en başındaki çocuk en uzun boylusuydu. Arkadaşlarının yorgunluk ve umutsuzluktan omuzları çöktüğü halde o gururlu bir tavırla ve çevik adımlarla yürüyordu. ''Aboli Buzama'' dedi büyük oğlum. ''Arkasındaki de Tuğla.'' Sesi sakin ama bakışları büyük bir öfkeyle cayır cayır yanıyordu. ''Zete ile Falla da arkalarındaki sırada.'' diye devam etti. Çıplak olan iki kadın boyunlarından zincirlenmişlerdi. İkisinin de göğüsleri katledilmiş yavrularının ememediği sütlerden şişmiş ve ağırlaşmıştı. Eski dostunu avutmak için Tom'un söyleyebileceği bir şey yoktu. Çaresizce yatarak kafilenin aşağıdan geçmesine seyirci kaldılar. O kadar ağır ilerliyorlardı ki tamamen geçip gitmeleri 2 saate aldı. Esirciler de bu arada bağırışları ve kırbaçlarıyla onları hızlandırmaya çalışıyorlardı. Bir sırtlan ve çakal sürüsü kafileyi izliyordu. Dizanteriyle kıvranan esirlerin kırda bıraktığı dışkıları ve başka pislikleri yiyorlardı. Tom terk edilen esir kızın ölmüş olacağını düşünmüş ama yanılmıştı. Sırtlanlar heyecanla kıkırdayıp uluyarak etrafını çevirince bir dirseğinin üstüne doğruldu ve ayağa kalkmaya çalıştı. Ama bu kadarcık bir çaba bile onu bitkin düşürdü. Yere yığılarak dizlerini göğsünün üstüne çekti ve tozlu başını çıplak kollarıyla örttü. Sırtlan sürüsü biraz geriledi ama leş yiyici hayvanlar biraz sonra yine yaklaşarak kızı kıskaca aldılar. Bir tanesi boynunu uzatarak kızın ayağını koklamaya çalıştı. Kız yerden bir taş alıp fırlatınca hayvan geri çekildi. Ama sonra köpeğe benzeyen dev hayvanlardan biri kızı arkadan saldırarak dişlerini onun omzuna sapladı. Kız tozların içinde yuvarlanıp sağa sola tekmeler atarken de onu salıvermedi ve kocaman başını sallayıp kızın omzundan koca bir et parçası kopararak yuttu. Kız hıçkırarak toprağın üstüne yığıldı. Taze kan kokusu öbür sırtlanları çıldırtmıştı. Başka bir sırtlan atılarak kızın ayağını yakaladı ve kızı sırt üstü sürükleyerek kaçmaya başladı. Tom koşup kızı kurtarmak amacıyla ayağa fırladıysa da Aboli onu yine yere çekti. ''Araplar hala çok yakındalar.'' diyerek sadece yarım mil uzaklıkta olan kafilenin arka ucunu işaret etti. ''Seni görürler. O zavallı için yapabileceğimiz bir şey yok.'' Aboli haklıydı. Tom yine yere çöktü ve başka bir sırtlanın kızın midesine dişlerini saplamasını seyretti. Sırtlanlar kızı yamyazsı yere uzatmışlardı. Zavallının korkunç feryatları ta tepedekilere kadar ulaşıyordu. Bir düzine başka canavar da ilk ikisine katılarak onu parçalamaya girişiler. Güçlü çeneleriyle kemiklerini çiğniyorlar, etlerini yutuyorlardı. Kızın çırpınışları zayıfladı ve çok geçmeden de tamamen kesildi. Birkaç dakikaya kalmadan ondan kanlanmış toprak parçasından başka bir şey kalmamıştı. Sırtlan sürüsü yine kafilenin peşine takılmakta gecikmedi. 56. Ayrımın sonu. Sayfa 651.